Merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Donanım Haber.com olarak Tayvan'dan, Computex Fuarı'ndan yeni videolarla karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Şu an önümde Gigabyte'ın AMD Ryzen işlemci ailesi için geliştirmiş olduğu yeni nesil anakartlar bulunuyor. En küçüğünden en büyüğüne kadar hepsini önüme aldım ve hepsinden biraz bahsetmek istedim ama tabii ki bu video kapsamında konsantre olacağım asıl ürün Threadripper kod adını taşıyan ve 16 çekirdekli versiyonları da bulunan yüksek performanslı yeni nesil Ryzen işlemci ailesi için geliştirilen X399 yonga setli anakart olacak. Zaten daha önce MiniTX formundaki B350 chipsetli bu anakartın videosunu çekmiştim. Bunun dışında Ryzen platformu için giriş seviyesine yönelik olarak bir Micro ATX anakart da var, yine B350 yonga setini kullanan. Ek olarak tabii X370 yonga setini kullanan Gaming K7 isimli yeni bir anakart daha var. Bu da yine Gigabyte'ın özellikle Ryzen 5 ve Ryzen 7 serisi işlemciler için önümüzdeki günlerde yaygın bir şekilde satışa sunacağı anakart modeli olacak. Ama zaten dediğim gibi bunlara aşinayız. Farklı türevlerini en azından piyasada gördük ve neler yapabildiğini biliyoruz. Zaten Gigabyte'ın X370 yonga setini kullanan anakartım hali hazırda çok başarılı bir performans sergiledi. Zaten bizim ofisimizdeki, yakında belki sistem toplama videosunda paylaşacağımız Ryzen tabanlı yeni test sisteminde de Gigabyte'ın X370 yonga setli anakartı kullanıyor dostlar. Şimdi videomuzun asıl konusu Threadripper, yani AMD'nin merakla beklediğimiz farklı çekirdek versiyonları var ama özellikle 16 çekirdek ve 32 izlek desteği sunan versiyonunu beklediğimiz Ryzen Threadripper işlemci ailesi için tabii ki yeni nesil anakartlar piyasaya çıkacak. Çünkü aslına bakılırsa AMD'nin EPYC adını verdiği ve yine Zen mimarisini kullanan 32 çekirdekli sunucu işlemcilerinden devşirildiğini söyleyebilirim Threadripper işlemci ailesinin. Dolayısıyla hem form faktörü olarak daha büyük, daha özel bir sokete ihtiyaç duyuyor, hem de yonga seti tarafında bazı ekstra gereksinimler söz konusu. Dolayısıyla dediğim gibi bu videoda Gigabyte'ın yeni canavarı olan X399 Auros Gaming 7 üzerine duracağız. Öncelikle şunu söylememde fayda var dostlar. Bu henüz bitmiş bir tasarım değil. Gigabyte'ın üzerindeki çalışmaları devam ediyor ama büyük oranda buna benzer bir anakart göreceğiz. Dolayısıyla Auros Gaming 7 olduğu için platforma ve işlemci olan ilgiye bağlı olarak muhtemelen Auros Gaming 9 ve belki OOC serisi, yani Gigabyte'ın overclock, hız aşırma dostu anakart ailesinin içerisinde de kendisine yer bulabilir diye düşünüyorum X399 platformu. Anakarta bakıldığı zaman görebileceği üzere 1, 2, 3, 4, 5 tane PCI Express slotu var ama bu anakart 4 yollu SLI ve CrossLI desteği sunuyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman 1, 2, 3, 4 kullanacakmış. Ortadaki PCI Express slotunu aslında doğrudan doğruya yonga seti içinde düşünebilirsiniz dostlar. Aynı zamanda bu anakart 3 tane M.2 formundaki PCI Express arayüzünü kullanan SSD'ye de ev sahipliği yapabiliyor. Bunlar da yine yonga setinin ısı dağıtıcı bloğunun etrafına dizilmiş durumda. Bir tanesi alt kısımda kalıyor. Şu an üzerinde zaten ısı dağıtıcı blok var. Açıkçası benim kendi yaptığım testlerde Samsung'un 960 Pro serisi M.2 SSD, M.2 SSD sürücüleri genelde yük altındayken 40 dereceleri ya görüyor ya görmüyor dostlar. Ama Gigabyte'ın dediğine göre çok yoğun yük altında ve çok uzun süreli kullanımlarda M.2 formundaki SSD'lerde throttling sorunu yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla pek çok anakart üreticisinde olduğu gibi Gigabyte'da bu tür SSD'ler için ısı dağıtıcı bloklar hazırlamış durumda. Bir tanesi zaten şu anda üstüne takılı duruyor. Ki buradaki M.2 slotu doğrudan doğruya chipsetin altına denk gelmiş durumda. Diğer iki slot ise PCI Express slotlarının arasına konuşlanmış durumda. Ve işin güzel tarafı M.2 arayüzünü kullanan SSD'lerde arayüz kontrolü, yani PCI Express hatlarını kullanan arayüzün kontrolü chipsetten değil doğrudan doğru işlemciden kaynaklanıyor. Zaten burası asıl önemli nokta diye düşünüyorum. Çünkü halihazırdaki Ryzen 7 ve Ryzen 5 işlemcilerden farklı olarak, daha doğrusu mevcut en yüksek performanslı Ryzen işlemcilerden farklı olarak Threadripper işlemci ailesinin en sansasyonel özelliklerinden birisi de 64 adet PCI Express PCI Express hattına ev sahipliği yapabiliyor olması, ki bu hatların sayısı ne kadar fazlaysa kullanabileceğiniz ekran kartı sayısı ya da çevre bileşenlerinin sayısı da o kadar fazla olabiliyor. Çünkü bunların hepsi yüksek performanslı bileşenler ve yüksek veri transferini olanak tanıyabilen hatlara ihtiyaç duyuyorlar, yollara ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla Ryzen 7'lerde ki 24 PCI Express hattı çoklu ekran kartı kurulumu için biraz darboğaz bazı sorun yaşatabiliyorduk. Ki kaldık zaten AMD tarafında X370 yonga seti sadece bu desteği veriyor. Özellikle SLI'yi de dikkate alacak olursak eğer, ki burada zaten pek çok kişinin merak ettiği konuda zaten SLI desteği diye düşünüyorum. CrossFire tarafında durum biraz daha farklı. Çünkü SLI'nin kendisine az bazı gereksinimleri var Nvidia'nın istediğim. İster istemez 8+8 konfigürasyonda çalışıyordu ama canavar işlemciler Threadripper'da 64 tane olunca ver coşkuyu, ver coşkuyu misali farklı konfigürasyonlarda kullanabiliyorsunuz. Ama şunu söylemekte fayda var. Sonucunda kullanacağımız M.2 formundaki SSD'ler X4 PCI Express hattını kullanacak. Dolayısıyla X4 olarak onları düşünebilirsiniz. Yani 4, 12 PCI Express hattı onlara girecek. Ama dediğim gibi 4 yollu SLI ve CrossFire desteği var. Sonucuna bakıldığı zaman 16 8, 16, 8 konfigürasyonunda da bunları kullanabilmek mümkün. Eğer çok fazla ekran kartı kullanacaksanız ya bu anakart hepsinde sorunsuz bir şekilde ev sahipliği yapabiliyor. Kaldı ki pratik olarak bakıldığı zaman Pascal mimarisi kapsamında Nvidia'nın aslında önümüze getirmeye çalıştığı konsept iki ekran kartı kurulumu. Evet, ikiden fazla kullanımda özellikle benchmark ve test uygulamalarını yüksek skor arzu ediyorsanız kullanabiliyordunuz ama render söz konusu olduğu zaman Nvidia'nın genelde ortaya getirdiği kullanım senaryosu iki ekran kartına yönelikti. Fakat dediğim gibi fazlasını kullanmak isterseniz, iş istasyonu kurmak isterseniz, mining yani veri madenciliği yapmak isterseniz 4 tane AMD ya da 4 tane Nvidia ekran kartı takabilirsiniz. Bu tarafta herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Diğer taraftan işlemciyi besleyebilmek adına bir tane 8000 bir tane 4000 konektörün olduğunu görmekte. Sonucunda duyumlarıma göre en yüksek performansı en fazla çekirdeğe sahip olan yani 16 çekirdek, 32 izlek destekli ve frekansı en yüksek Threadripple işlemcilerinde TDP seviyesi 180 wattlar civarında olacak gibi duruyor. Dolayısıyla onları iyi beslemek gerekiyor. İşte bu noktada Gigabyte'ın tercihi 8 artı 4000'lik konektörden yana olmuş. Ben sordum 8 artı 8 olabilir miydi diye. 8 artı 8'de yer besleme ile ilgili yer pozisyonuna bağlı olarak form faktörün ATX'den X'den ATX'e kayması gerektiğini söyledi Gigabyte çalışanı. Dolayısıyla 8 artı 4 kullandıklarını ama konektörlerdeki pin yapısının çok daha mukavemeti ve dirayeti daha yüksek olduğu standart anakartlarla kıyasladığımızdan. Dolayısıyla maksimum beslemeyi yapabileceğini söylediler. Bunun dışında tabi anakartla RGB ışıklandırma sistemi var. Gigabyte'ın modern RGB tasarım anlayışı bu sistemde de devam ediyor. Anakartın muhtelif yerlerinde ışığın rengini değiştirebileceğiniz şekilde sistem mevcut. Aynı zamanda toplamda 3 tane RGB LED şeridinde bu anakart üzerinden kontrol edebilmek mümkün kılmış durumda. AMD tarafındaki tüm işlemcilerin desteklendiğini zaten söylemiştik. Threadripple işlemci ailesi 4 kanal bellek kontrolcüsüne sahip olduğu için de toplamda 8 tane bellek slotunun olduğunu görmekteyiz. Yine ses konusunda bazı özelleştirmeler var. Açıkçası bakıldığı zaman Realtek tarafındaki ALC 1220-120 desibellik sinyal gürültü oranına sahip olan ses yonulmasını kullanıldığını görmekteyiz. Üzerinde bir de Gigabyte'ın özel yazılımı var. Zaten bakıldığı zaman Gigabyte diyorum, Creative'in özel bir yazılımı var. Zaten bakıldığı zaman da Gigabyte'ın aslında altını çizdiği özelliklerden birisi de SoundBlaster X720 derece adı verilen VR ve 4K oyun deneyiminde sesin daha fazla kullanıcıya yansımasını sağlayan bir teknoloji. Bu teknoloji yazılımsal bir teknoloji ve Creative'den geliyor. Dediğim gibi donanım olarak 120 desibel sinyal gürültü oranına sahip olan Realtek'in ALC 1220 ses çipine sahip olduğunu görmekteyiz. Yine A tarafında Killer E2500 A yongasının olduğunu söyleyebilirim. Ki bir aynı zamanda oyun anakartı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunun dışında yine ses konusunda özelleştirilmiş amplifikatör ve yongalar var. Dolayısıyla ses kısmının aslında sinyalizasyon tarafında gürültüden etkilenmemesi adına da mümkün mertebe izole bir şekilde anakartın üzerine konuşlandığını söyleyebilirim. Yine USB 3.1 Gen 2 desteği devam ediyor. 3. parti kontrol yongası üzerinden Type-C standartında zaten konektör karşımıza duruyor. Çok sayıda USB 3 konektörümüz var. Bir tane gigabit Ethernet portumuz var. Bir tane olmasının özellikle altını çiziyorum. Çoğumuza yetecek bu ama Computex 2017 kapsamında bazı anakart üreticilerinde 2 hatta 3'e çıkan oranda Ethernet portu olduğunu gördüğüm için bu kısımda özellikle dikkat çekmek istedim. Yine Gigabyte Ultra Durable CNC yüksek dayanıklık malzemeleri ve bileşenleri de bu anakart üzerinde karşımda çıkıyor dostlar. Dual BIOS adının UEFI çift BIOS teknolojisi de yine bu anakartta var. Aynı zamanda voltaj korumasına yönelik bazı düzenlemeler de yine bu anakartta yapılmış durumda dostlar. Bakıldığı zaman aslında bir oyuncunun, bir yüksek performans meraklısının ihtiyacını karşılayabilecek her türlü özellik eski geçirmemiş ve bu anakartta kendisine yer bulmuş. Bunu söyleyebilirim. Bu arada özellikle soketin ismini merak ediyordum ben. Çünkü soket tarafında büyük bir soket, işte binlerce pinden oluşan yeni bir soket yapısının olduğunu biliyorduk ama mevcut soket yapısı soket AM4 adını taşırken bunda acaba ne olacak diye merak ediyordum ki anladığım kadarıyla ticari olarak da Threadripple işlemci ailesinin soket yapısına TR4 adını verecek gibi görünüyor AMD. En azından burada gördüğüm dokümanlar kapsamında durum bu. Bu anakart ne zaman piyasaya çıkacak? Tabii ki bu anakartın piyasaya çıkışı AMD'nin Threadripple işlemci ailesinin piyasaya çıkışına çok bağlı. Benim duyumlarıma göre muhtemelen Ağustos'un ilk haftası gibi biz yaygın olarak Threadripple işlemci ailesini bulacağız ama tabii ki AMD kendi planlarını haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahip. Orada biraz Intel'in tutumu da AMD'nin pozisyonunu etkileyecek gibi çünkü X299 platformu da 4 çekirdekten 18'e kadar geniş yelpazede yeni işlemci seçeneği sunuyor. Onların hareketliliği AMD'nin nasıl aksiyon alacağını biraz belirgin kılacak gibi görünüyor dostlar. X399 önemli platform. AMD Threadripper'ı heyecanla bekliyorum. Video makinesi kurmak isteyen, profesyonel anlamda video projeleri geliştirmek isteyen, oyun tarafında en yüksek performansı isteyenler vesaire açısından gerçekten muazzam platform olmuş. Tabii ki bekleyip göreceğiz 16 çekirdekli işlemciler ne kadar overclock oluyor performans tarafında. X399 platformu 64 PCI Express hattına bağlı olarak ne derece zengin özellikler sunacak? Bunların hepsini zaten platformlar piyasaya çıktığında yapacağımız testlerle de bu ekranlarda hep beraber konuşuyor oluruz. Bunun için zaten bir süre daha beklememiz gerekecek arkadaşlar. Evet, ben Erdi Özal. Bu videomuzda Gigabyte'ın AMD'nin canavar işlemcisi Threadripper için geliştirmiş olduğu canavar anakarta bakmış olduk. Auros Gaming 7. Dediğim gibi bu henüz prototip aşamasında bir anakart. Piyasaya çıkacak versiyon tasarım seviyesinde biraz daha farklı olabilir. Bu arada tasarım demişken şu detayı da atlamadan geçemeyeceğim. Auros logolu parça var. İsterseniz bunun vidasına söküp çıkartarak buraya daha farklı bir parça da takabiliyorsunuz. Gigabyte mümkün mertebe anakartı özelleştirme, kişiselleştirmeye de çaba göstermiş. Bunu da eklemeden geçmeyelim arkadaşlar. Evet, ben Erdi Özal. Bu videomuzda Gigabyte'ın AMD Threadripper işlemciler için geliştirmiş olduğu X399 yonga setine sahip Auros Gaming 7 anakartına yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.